Dudaktan kalbe.
Ayrım 16.
Aşkı bin türlü kayda esir ediyorlar. Muayyen bir ömrü olan bir duyguyu zorla hapsetmeye çalışıyorlar. Hep aynı şeyi sevmek için ebedi vefa yeminleri veriyorlar. Daima aynı şeyi sevmek, aynı hatıraya bağlı kalmak ne fena. Bir keman düşün ki hep aynı sesleri tekrar ediyor. Bir rüya tasavvur et ki her gözlerimizi kapadığımız vakit aynı renklerle, şekillerle görünüyor. Ben de bir zamanlar senin gibi çocuk oldum kınalı yapıncak. Ben de bir zaman yaklaşan ayrılık günlerine senin bu güzel yeşil gözlerinin mustarip korkusuyla baktım. Ben de bir aynı saadeti, bir aynı heyecanı mezarıma kadar kalbimde taşıyacağıma inandım. Bunlar bütün çocuk vehmi. İnsanın bu etrafımızdaki topraklardan hiç farkı yok. Bakıyorsun bir gün, bütün arzuları sonbahar yaprakları gibi dağılmaya başlıyor. İçinde her şey ölüyor, her şey kuruyor. Artık ümidi kesiyorsun. Bundan sonra bahar, hayat, saadet bitti diyorsun. Fakat 3 ay sonra her şey yeniden canlanmaya başlıyor. O kuru toprak eskisinden daha güzel baharlarla bezeniyor. Genç kızın ateş gibi yanan yanaklarını avuçları içine alıyor, yüzünü yaklaştırıyor, onun derin bir ıstırapla büyümüş göz bebeklerine ateşli gözlerinin mavi zehirini dökmekte devam ederken söylüyor. Aşkı size kalpte doğup ölen bir şey diye öğretiyorlar kınalı yapıncak. Ne fena, ne yanlış bir fikir. Aşkın kalple hiçbir alakası yok. Aşk yalnız dudaklarda doğup yaşadıkça bir saadet olur. Onun dudaktan kalbe zehir gibi işlemesine meydan vermemeli. Ben çiçeklere toprağın aşkı derim kınalı yapıncak. Onlar da toprağın dudağında birer öpüş olarak açılıp sönüyorlar. Hangisi toprağın kalbine girmeyi düşünüyor? Biz birbirimizi sevmiyoruz Lamia. Bana inan küçüğüm. Sade küçük bir sergüzeşle gönlümüzü, gözlerimizi, dudaklarımızı eğlendirdik. O kadar. Bu hatıra için dökeceğim 3-5 damla yaşı ıstırap sanma. Şimdi kendi dudaklarında bana cevap ver. Beni sevmiyorsun değil mi? Bu sadece masum bir gönül eğlencesinden ibaret. Lamia başını Kenan'ın bileğine dayıyor, ağlayarak onun istediğini tekrar ediyor. Elbette öyle. Sizin dediğiniz gibi. 16. Kenan bir sabah yüreğinde müpem bir sıkıntıyla vaktinden evvel uykudan uyandı. Kapalı pancurların aralıklarında her günkü gibi güneşin yaldızlı çizgileri parlamıyordu. Dışarıda titrek, soluk mavi bir aydınlık vardı. Pencerelerin önüne sarkan asma yaprakları telaşla çırpınıyor, kuvvetli bir rüzgar akıntısı içinde uçan kuş kafileleri hissi veriyordu. Penceresini açarken yere ayaklarının dibine bir hasta arı düştü. Havada ıslanmış bir toz kokusu, bir kuru yaprak lezzeti vardı. Kenan masum, çocukça bir yeisle, "Eyvah, sonbahar!" dedi. Bağların sararmaya, yaprakların dökülmeye başladığına, yeşillikler içinde gizli yolların, meydanların yavaş yavaş açıldığına o sabah kadar dikkat etmemişti. Etrafındaki manzaranın ufku birdenbire genişlemiş görünüyordu. Şu karşıki taş kuleler, Arap deresine inen yol, uzaktaki harap su değirmeni dün seçilebiliyor muydu? Kenan aynı değişikliği ruhunda hissediyor, bir gün evveline kadar kalbi ve hayatı doluydu. Başı hafif bir dönme veren sıcak, üzüm kokularıyla dolu bir bağ yazı duyguları, yeni eserleriyle yeni macerasının hiç sönmeyen heyecanları ruhunu sarmış, hiçbir eski duygunun, hiçbir uzak hatıranın oraya sokulmasına imkan bırakmamıştı. Bu sabah oradan da bir sonbahar havası geçmiş gibiydi. Kenan düşen, sararan, kırılan şeyler arasında çocukluğunun renksiz günlerini görüyor, müzmin melallerin acısını duyuyordu. O gün bir türlü canlanamadı, akşama kadar serseri serseri bağlarda dolaştı. Arap denizine inerek ta Zeybekler Pınarı'na kadar gitti, bir kaya kenarına arka üstü uzandı, saatlerce havada dolaşan hafif bulut kümelerine gözle bakılabilecek kadar şiddetini kaybetmiş güneşe baktı. Lamia'yı 3 günden beri görmüyordu. Genç kızın şiddetlice bir boğaz nezlesinden yattığını söylüyorlardı. Akşamüstü köşke dönerken Şükrü Bey'in bağı önünden geçti, kapıda gördüğü bir kız çocuğuna Lamia'yı sordu. o gün daha iyi olduğunu fakat daha evden çıkarmadıkları haberini aldı. Gece komşu bağlardan birinde yine eğlenti vardı. Delikanlılar sabaha kadar çalıp oynayacaklar, rakı içeceklerdi. Kenan o gece erkenden odasına girmek, yatmak istiyordu. Fakat Sahip Paşa onu rahat bırakmadı, zorla eğlentiye sürükledi. Bu geceki fevkalade bir alem diyordu. Orada bütün Bozyaka sensiz içime sinmez. Bağda yalnız Bozyaka değil, şehirden de birçok ehemmiyetli davetliler vardı. Misafirler evvela takım takım çardaklara, ağaç diplerine ayrılıyorlar, biraz fazla resmi eğleniyorlardı. Fakat gece yarısına doğru Topal Hafız'ın eşeği ut ve kemanla yeni bir çiftetelli oynamaya başlayınca kahkahalar coştu, meşaleler daha kuvvetli parlamaya başladı, teklif tekellüf bir anda bırakıldı. Büyük küçük herkes kardeş canciğer oldu, rakının tesiriyle büsbütün kızaran al yanaklı bir ceza reisi bir köşede, ''Sen benim biraderi can beraberim değil misin?'' diye bağırarak Şemi dedenin yanaklarını öpüyor, ihtiyar mal müdürüyle bir kolcu başı karşı karşıya iki telli oynuyorlar. Bir başka sarhoş, ''Yaşasın bire, Topal Hafız'ın eşeğine tas çıkarttınız.'' diye avaz avaz haykırıyordu. Kenan bu gürültüye uzun müddet tahammül edememişti. Dayısına görünmeden oradan kaçtı, arka yoldan yavaş yavaş bağa döndü. Merasim köşküne yaklaştığı vakit kulağına hafif bir öksürük sesi geldi. Hayretle başını çevirdi. Lamia, büyük siyah bir pelerine sarılmış olduğu halde çardağın bir köşesinde oturuyor, öksürüğünü boğmak için pelerinin ucuyla ağzını kapatıyordu. ''Sen misin Lamia? Burada ne arıyorsun yavrum?'' ''Siz beni çağırmadınız mı efendim?'' ''Ne vakit? Kim söyledi?'' ''Bu akşam Hatice'ye söylemişsiniz efendim.'' Kenan yavaş yavaş onun yanına gitmişti, yanağını okşayarak gülümsedi. ''Doğru söylemiyorsun Lamia, ben başkalarıyla sana böyle bir haber gönderebilir miyim ya? Hatice'ye senin nasıl olduğunu sordum, o kadar.'' ''Ne bileyim Kenan Bey, ben öyle sandım.'' Kenan'daki neşesizlik, sinirlilik birdenbire geçmiş gibiydi. Hala onun yanağını, çenesini okşamaya devam ederek... ''Tabii seni göreceğim geldi. Fakat bu senin sıhhatin kadar mühim değil. Tamamıyla iyi olman için bir gece iki gece daha bekleyebilirim.'' Lamia sakin bir cesaretle ''Evet ama ben istedim.'' dedi. Sonra bu sözlerinden utanmış gibi başını Kenan'ın göğsüne koydu. Genç adam hafifçe eğilerek onun saçlarını öptü. ''Bu çocuk bana ümit ettiğimden fazla alışıyor. Ayrıldıktan sonra galiba birkaç ay üzülecek. Ne fena.'' diye düşündü. Lamia bu düşünceye cevap verir gibi hafifçe içini çekti. ''Birbirimizi göreceğimiz günler çok az kaldı değil mi Kenan Bey? Bu kadarcık bir hastalığa ehemmiyet vermeyiz artık. Hem ben sahiden iyi oldum. Hiçbir şeyim yok.'' ''Evet ama geceler rutubetli Lamia. Yeniden hastalanabilirsin. Haydi git yavrum.'' ''Aşağıda bağda ne güzel eğleniyorlar. Yol kenarından biraz orasını seyretmek istiyorum.'' ''Orasını seyretmek istemiyorsun yaramaz. Beni de beraber götürmek için bahane arıyorsun. Fakat sahiden üşürsün Lamia. Bak ellerin ateş gibi yanıyor. Sonra bu gece ortalık tena değil. Bizi belki gören olur.'' ''O halde izin verin de biraz daha çardakta durayım. Siz de pencereyi açarsınız.'' Kenan daha ziyade mukavemet edemedi. Sinirliliğini gizlemeye, sesine lakayt bir ahenk vermeye çalışarak, ''Orası olmaz fakat istersen 5 dakika odama misafir olabilirsin.'' dedi. Sonra acele acele ilave etti. ''Geçen sene de bir defa gelmiştim.'' Lamia'nın cevabını beklemeden kapıdan girmişti. Bir hamlede sofayı geçti, karanlıkta korkuyor gibi asabi bir telaşla lambasını yaktı. Sonra dışarıdan görünmek tehlikesine karşı pencerelerinin renkli camlarını indirdi fakat bunu yapar yapmaz pişman oldu. Etraftaki ağaçlar, gece kapalı pencereler bu odaya tehlikeli bir yalnızlık veriyordu. Hafifçe titreyen elleriyle tekrar camları açtı, pencere arasına sıkışan bir perde ucunu bir türlü becerip çıkaramıyor, telaş ediyordu. Lamia odaya girmemişti. Kapı aralığının yarım karanlığında duruyor, saçlarında kızıltı bir aydınlık yanıp sönüyordu. Kenan pencerenin yanında gecenin serin havasından ayrılmayarak içeri girsene Lamia dedi. Yabancı gibi duruyorsun. Çekinecek bir şey yok. Yalnız piyanonun siperindeki sandalyeye otur, dışarıdan gölgeni fark etmesinler. Bu sözleri sert bir sesle kesik kesik söylüyordu. Lamia onun gösterdiği yere geçti fakat oturmuyor, piyanonun köşesine büzülüyor, üşüyor gibi titreyerek pelerinini omuzları ve göğsü üzerinde sıkıyordu. Aralarındaki sükut uzadıkça Kenan'ın sinirliliği artıyor, göğsünde hafif bir tıkanıklık, kulaklarında derin bir uğultu hissetmeye başlıyordu. Kenan bu sükutu kendisinin pencereden ayrılmaktan korkuyor gibi olan vaziyetini, Lamia'nın kalın pelerini içinde gittikçe daha ziyade büzülmesini gayri tabii buldu. Ona yeniden hemen hemen sert bir emirle ''Oturunuz Lamia Hanım'' dedi. Kısa adımlarla odanın içinde dolaşıyor. Ne fena bir saatim, ah bu Lamia, çok ihtiyatsız çocuk diye düşünüyordu. Piyanonun üstünde o günlerde Cavidan'dan gelmiş bir mektup zarfı duruyordu. Onu eline aldı, genç kızın o mektupta yazdığı sözleri birer birer hatırlamaya çalışıyor, nişanlısına ait hayalleri uyandırmaktan sükun umuyordu. Fakat bu saatte bu mektup ona hiçbir şey söylemiyor, Cavidan'ın hayali karanlık bir müze dehlizinde iyi seçilmeyen bir yabancı portresi gibi onu hissiz bırakıyordu. Bundan ümit kestiği vakit en eski hatıralarından çare umdu. Yine Leyla'yı hatırlamak, çocukluğunun mahzun ve mağrur feragatini kalbinde canlandırmak istedi. Bu, ondaki fena asabiyeti daha ziyade artırmaktan başka bir işe yaramadı. Bu mahrumiyet hatıraları ona boğuk bir kinden başka bir şey vermiyor, içinde gizli zulüm hissi uyandırıyordu. Lamia şimdi oraya, piyanonun köşesindeki alçak koltuğa oturmuştu. Başını önünü eğiyor, saçlarının sarı dalgalarından, pelerinin kalkık yakasından çıkan boynunun beyaz çizgisinden başka bir yeri görünmüyordu. Kenan da bir koltuğa oturdu. Burası çok derin, yumuşak, sıcaktı. Odadaki derin sükutun içinde Lamia'nın nefes aldığını işitir gibi oluyor, gittikçe artan garip bir rehavet içinde iradesinin yavaş yavaş iflas ettiğini hissediyordu. Sesine mümkün olduğu kadar sükun ve tatlılık vermeye çalışarak, ''Lamia Hanım'' dedi, ''Haydi artık gidiniz'' diye devam edecekti, fakat birdenbire kalbi çarparak sustu. Genç kız itaat ettiği, kapıya doğru yürüdüğü halde gayri ihtiyarı yerinden fırlayacağını, bir hamlede onu kolları içine alacağını anladı. Son bir ümitle ona nişanlısından, o sene Erzurum'dan gelmesi memul olan mülazim Nazım Bey'den bahsetmek istedi. Lamia'nın bir başkasına ait olduğunu hatırlatan bu sözleri belki onu bu fena asabiyetten kurtaracaktı, kesik kesik söylemeye başladı. Birkaç aya kadar belki Nazım Bey gelir değil mi Lamia Hanım? Seni bu kadar değişmiş, güzelleşmiş görünce kim bilir ne kadar beğenecek. İnşallah çok mesut olacaksınız. Nazım seni çok sevecek. Sen de tabii. Devam edemeyerek sustu. Nazım'ın hatırasını uyandırmakla daha büyük bir tedbirsizlik etmişti. Maris hayali gözlerinin önünde hırçın bir aşk ve ihtiras sahnesi canlandırıyor, Lamia'yı ilk defa bir başkasının kollarında görüyordu. Bu hayal birdenbire onu çıldırttı, çenesinde hafif bir titreme ile Lamia'ya ''Yanıma gelmez misiniz?'' dedi. Genç kız hafif bir tereddütle ayağa kalktı, bu garip bir ateşle yanan mavi gözlerin cazibesi içinde sarsılarak ona doğru bir adım attı. Tam bu dakikada dışarıdan bir sesin ''Kenan, Kenan'' diye bağırdığını işittiler. Genç adam yerinden fırladı, bir hamlede lambayı üfledi, dayısı geliyordu. Boğuk bir sesle ''İçerideki odaya geç Lamia, gürültü etme'' dedi. Sonra pencereye giderek Sahip Paşa'ya cevap verdi. Belediye reisi eğlentiden dönüyordu, yeğeninin birdenbire ortadan kaybolmasını merak etmişti. ''Bir şeyim yok paşa dayı, biraz başım ağrıyor da'' dedi. Paşa çardağın önüne kadar gelmişti. ''Lambanın yandığını gördüm, Kenan daha yatmamış olmalı'' dedim. ''Şimdi yatıyordum paşa dayı. Allah rahatlık versin çocuğum, orada kepazeliği pek fazla artırdılar.'' Çalgı yeniden delicesine bir gürültüyle başlamıştı. Kahkahalar, kestane fişekleri şiddetiyle gecenin içine dağılıyor, karşı ağaçlar meşalelerin aleviyle tutuşmuş gibi görünüyordu. Kenan, dayısının uzaklaşmasını beklerken kendini bir fena kabustan kurtulmuş sanıyordu. Tehlike artık geçmişti, Lamia'yı ihtiyatsız buldu. Karanlıkta yatak odasının kapısını açarak, ''Haydi Lamia Hanım'' dedi, ''artık gidiniz.'' Genç kız bir köşede ayakta duruyor, karanlıkta yalnız sarı saçları fark ediliyordu. Tereddütle kapıya doğru yürümeye başladı, Kenan ona yol vermek için biraz yana çekilmişti.
Ayrım sonu.